Ayrım 6. Rampa, Jack Higgins. Sayfa 84. Raul Montara o anda Arjantin'in güney ucundan 50 mil uzakta ve denizden 150 metre yukarıdaydı. Kuyruğunun büyük bir bölümünü kaybetmiş ve arkasından dumanlar çıkan bir Skyhawk uçağını üsse indirmeye çalışıyordu. Kokpitteki delikanlı ağır yaralıydı. Montara bunu bildiği için normal düzeni çoktan bir yana bırakmıştı. "Dayan Jose, az kaldı."
"Bir yararı yok albayım."
Çocuğun sesi çok zayıftı.
"Düşüyoruz, daha fazla tutamayacağım."
Skyhawk'un burnu yere doğrulduğu anda Montero kendini fırlat dedi.
"Soğuktan donmak için mi?" Delikanlı güldü. "Ne gerek var ki?"
"Teğmen Ortega, derhal kendini fırlatacaksın. Bu bir emirdir." Bir an sonra çocuk koltuğuyla birlikte havaya fırladı. Montero üsse koordinatları vererek onu gözleriyle izledi. Kurtarıcıların zamanında yetişeceklerini ummaktan başka bir şey gelmezdi elinden. Ortega suya dalarken üstünden geçti. Çocuğun paraşütünden kurtulduğunu gördü. Küçük lastik bot da şişmişti. Birden önündeki tablodan benzinin bittiğini belirten bir vızıltı duyuldu. Montero bir kere daha geçti çocuğun üzerinden. Kanatlarını salladı ve kıyıya doğru uçtu. Montero Gallegos üssünde pilot bölmesinden indiğinde teknik ekip başkanı Çavuş Santera uçağı incelemeye başlamıştı bile.
"Şu kuyruğa bakın albayım. En az 4 top mermisi delik deşik olmuş."
"Biliyorum. San Carlos'tan çıkarken ardımızda 2 Harrier vardı. Santini'yi düşürdüler. Genç Ortega az daha başarıyordu. Ama 50 mil açıkta atlamak zorunda kaldı."
"Talihiniz inanılır gibi değil albayım. Hiç anlamıyorum doğrusu. Günlerce önce ölmüş olmalıydınız."
Montero kokpitin kenarındaki Gabriel yazısını okşadı.
"Bunu iyi bir kadının sevgisine borçluyum. Teşekkür ederim sevgilim."
Montero harekat binasında haber alma odasına girdiğinde içeride yalnızca İskoç asıllı bir Arjantinli olan binbaşı Pedro Munro vardı.
"Geldin sonunda Raul. Bugünlerden birinde artık o kapıdan giremeyeceksin diye ödüm kopuyor."
"Teşekkürler. Ortaya kadar haber var mı?"
"Henüz yok. Ne haberler getirdin bakalım?"
Montero masanın üstündeki paketten bir sigara yaktı.
"Cehennemden beterdi. Televizyonda eski bir savaş filmi izler gibi. Tek fark bunun gerçek olması. İnsanlar öldü."
"Çok komik," dedi Munro. "Bana somut bir şeyler söyleyemez misin? Bir şey batırdın mı?"
"Sanmıyorum. Nedeni de bombalarımın yine patlama işi.
Ordu donatımından şu fünyelerin zamanında patlamalarını sağlayamaz mısın?"
Munro şakayı bıraktı.
"Çok üzgünüm Raul. Gerçekten çok üzgünüm."
"Ben de öyle."
Montero dışarı çıktı. Yorgun bir halde subay kantiline doğru yürüyordu. Bitkin hissediyordu kendini. Her şeyin sonuna gelmiş, bunalmış ve bu işleri yapmayacak kadar yaşlıydı. Birden Gabriel'in yaşın insanın ruhsal durumu olduğunu söylediğini hatırlayıp gülümsedi. Son günlerde sık sık düşünüyordu kadını. Düşünmediği bir an yoktu aslında. Kalbi ve kafası hep onunla doluydu. Onunla uçuyor, onunla uyuyordu. Her gece gözlerini kapatmadan önce onunla konuşuyordu. Kantine girdiğinde ilk gördüğü insan çevresi genç subaylarla sarılı olan Lami Dozo oldu. General Montero'nun yanına yaklaşırken yüzü gülüyordu, kucaklaştılar.
"Dün anneni gördüm. Ordu için para topluyordu. Çok iyi görünüyordu."
"Linda yanında mıydı?"
"Hayır, okuldaymış. Dediğim gibi annen çok iyiydi. Oysa sen berbatsın. Bu saçmalık sona ermeli artık Raul. Haftada 11 görev uçuşu."
"12. Bugünü unuttun.
Lütfen bombalar konusunda bir şeyler yapabilir misin? Çoğu patlamamakta ısrar ediyorlar. Atmak için o kadar zahmete katlandıktan sonra çok sıkıcı bir şey doğrusu."
"Bir içki iç," dedi Lami Dozo.
"Çok güzel bir fikir."
Montero garsonu çağırdı. "Çay." Generale döndü. "Sen de içer misin?"
"Çay mı? Ne oldu sana böyle?"
Montero garsona başıyla işaret etti.
"Hiçbir şey. Londra'dayken bir dostum kahvenin sağlığıma iyi gelmediğine inandırdı beni."
"Skyhawk'ın burnuna adını yazdığın bu Gabriel de kim oluyor?"
"Sevdiğim kadın."
"Kendisiyle tanışma zevkini tattın mı?"
"Hayır, Londra'da olmadığı zamanlar Paris'tedir. Başka?"
"Paris mi? Ne kadar da ilginç. Zamanın kalırsa onu görebilirsin belki de."
"Anlamadım."
Yarın Paris'e gidiyorsun. Seni şimdi Buenos Aires'e götürüyorum. Yola çıkmadan önce Galtieri seninle konuşmak istiyor.
Biraz açıklasan iyi olacak dedi Montero. Lami Dozo durumu kısaca açıkladı. Sözünü bitirince ne diyorsun diye sordu. Dünya çıldırmış diyorum, ne diyeceğim, ama ben kim oluyorum ki?
Bu bize savaşı kazandırabilir Raul.
Savaşı kazanmak mı? Montero acı acı güldü. Bu savaşı kaybettik bile general. Daha şimdiden hem de hiç başlamamalıydı. Çocuklar burada ölürlerken beni oyun oynamam için Paris'e gönderin siz. Montero yanlarına gelen garsonun elinden kendisine bir fincan çay doldurdu. Elleri titriyordu. Kensington'daki o sabahı binlerce yıl önce Gabriel ile birlikte banyo yaptıklarını hatırlayarak gülümsedi.
Kahveden çok daha iyidir.
Lami Dozo huzursuzlaşmış gibiydi.
Dostum, çok büyük işler yaptın. Biraz dinlenmen gerek. Yürü gidelim.
Kendimi kaybediyorum sanıyorsun değil mi? Montero çayını yudumladı. Yanılıyorsun. Kaybettim bile. Ayağa kalkarlarken binbaşı Munro geldi. Çevresine bakındı. Montero'yu görünce gülümsedi.
Haberler iyi Raul. Genç Ortega'yı kurtardılar. Ağır yaralı ama yaşayacak. Denizin soğuk olması kurtarmış oğlanı. Kanamayı durdurmuş.
Aynı anda generali fark edip selama durdu.
Talihliymiş dedi Lami Dozo.
Umalım benim de onun kadar talihim olsun diye söylendi Raul Montero. 4 saat sonra başkanlık sarayında Lami Dozo'nun ardından Galtieri'nin özel çalışma odasına giriyordu. Galtieri yerinden kalkıp elini uzattı.
Benim için büyük bir zevk azizim Montero. Davamız uğrunda gösterdiğin çaba kahramanlıklarla dolu.
Emrimdeki pilotlardan daha fazla bir şey yapamadım generalim.
Takdire layık ama gerçek değil. Her neyse, General Dozo bu yeni görevin konusunda sana bilgi verdi sanırım. Sana güveniyoruz.
Elimden geleni yapacağım generalim. Gitmeden önce annemi görmeme izin var mı?
Elbette. Donna Elena'ya sevgilerimi ilet. Seni daha fazla tutmayayım.
Başkan Montero'nun elini bir kere daha sıktıktan sonra Montero ile Lami Dozo çıktılar. Galtieri iç telefonun düğmesine basıp Martinez'i çağırdı. Genç yüzbaşı gelince Galtieri Paris'teki Garcia'dan gelen raporu uzattı.
Bu çok gizlidir Martinez. Defterini al da olayın gelişmesini, General Dozo ile konuşmalarımı ve kararlaştırdığımız planı sana dikta edeyim.
General Dozo ile Amiral Anaya'ya da her zamanki gibi birer kopya yapılacak mı?
Galtieri başını salladı. General Dozo zaten biliyor. Amiralin de bilmesine gerek yok. Benim özel dosyam için bir kopya yeter.
Baş üstüne generalim. Carmela Balbuena 50-55 yaşlarında bir kadındı. Yüzbaşı olan kocası 7 yıl önce hükümet ile gerillalar arasındaki savaşta ölmüştü. Kadın o günden beri başkanlık sarayının kadrosundaydı ve şimdi de kıdemli sekreterdi. Exocet olayı hakkındaki raporu Martinez kadının eline verdi.
Bunu lütfen kendiniz yazın ve yalnızca bir kopyasını özel dosyasına koyun. Başka kopya istemez.
Kadın raporu Martinez'in sözlerine kulak asmadan 2 kopya yazdı. Birini gidip yüzbaşıya gösterdi.
Çok güzel olmuş senyora. Başkan çıktıktan sonra dosyalayabilirsiniz.
Sabaha kadar büro kasasına koyayım dedi kadın. Şimdi artık gidebilir miyim? Yapacak başka işim kalmadı.
Elbette, yarın sabaha görüşürüz.
Kadın odasına gitti, masasını derleyip topladı, yaptığı kopyaları alıp çantasına soktu. Sonra kapıyı arkasından kapatıp çıktı gitti. Hiç çocuğu olmayan Carmela Balbuena bütün sevgisini kardeşinin tek oğlu olan yeğenine vermişti. Fikirlerinde sosyalist olan kadın Galtieri ile onu iktidarda tutan askeri rejimden, binlerce insanın kaybolması sonucu doğuran bakıcı hükümetten nefret ederdi. Yeğeni de 3 yıl önce bir öğrenci gösterisi sırasında sanki yer yarılmış da içine girmiş gibi ortadan kaybolanlar arasındaydı. Bir gece Fransız Büyükelçiliğinde bir kültür toplantısına gittiğinde yeğenine çok benzeyen Amerikalı genç Jack Daly ile tanışmıştı. Daly kadına saygılı davranmış, onu konserlere, tiyatroya götürmüş, saraydaki işi hakkında sorular sormuştu. Kadın gencin Amerika Büyükelçiliğinde ticari ateşe olduğunu ve başka şeyler de olabileceğini anladığı zaman artık hiçbir şey umurunda değildi. İstediği her şeyi veriyordu gence, çalıştığı yerdeki değerli bilgileri de. Carmela Balbuena evine giderken önüne ilk çıkan telefon kulübesine girip gence telefon edip bir saat sonrası için Plaza del Mayo'da randevu verdi. Parkta bir sırada otururlarken raporun kopyasını içine yerleştirdiği gazeteyi uzattı Daly'ye. ''Seni daha fazla tutmayayım.'' dedi. ''Raporu okudum, dinamit gibi. Yine görüşürüz.'' Aslında siyah ajanı olan Jack Daly raporu rahatça okumak için elçiliğe döndü. Okuduktan sonra da hiç zaman kaybetmedi. Rapor 20 dakika sonra şifrelenmiş, Washington'a iletilmişti bile. Orada alındığından 2 saat sonra da CIA başkanının özel emriyle Londra'da Tuğgeneral Charles Ferguson'a veriliyordu. 7. Bölüm. Raul Montero Vicente Lopez Florida'daki evin balkonuna çıkıp büyük bir zevkle altında uzanan bahçelere baktı. Palmiye ağaçları en hafif bir rüzgarda sallanıyorlar, havuzda sular şarıldıyordu. Hava mimoza kokusuyla ağırlaşmış gibiydi. Bahçe duvarının ötesinde Plata Nehri akşam güneşinde gümüş gibi parlamaktaydı. Annesi ile Linda bir çeşmenin yanındaki bir masa başında oturuyorlardı. Montero'yu ilk gören kız oldu. Bir sevinç çığlığı kopartıp koşa koşa babasının yanına geldi. ''Baba, babacığım, bilmiyorduk, geleceğini bilmiyorduk.'' Kız babasını sımsıkı kucaklayıp gururla baktı yüzüne. ''General Dozo ile Rio Gallegos'taydın televizyonda, ben seni gördüm, okuldaki bütün kızlar gördüler.''
''Öyle mi?''
''Ölüm Vadisi'ndeki Skyhawk uçaklarını da gördük, sen de onlardan biriyle uçuyor olmalısın.''
''Ölüm Vadisi mi? Onu da nereden biliyorsun?''
Pilotlar İngiliz donanmasına saldırdıkları bölgeye öyle diyorlar değil mi? Okulda iki kızın ağabeyleri orada öldü.
Kız yine babasına sarıldı.
Kurtulduğun için öyle sevindim ki yine dönecek misin?
Gallegos'a dönmeyeceğim ama yarın sabah Fransa'ya gidiyorum.
Ben ata binecektim dedi Linda. Gidip iptal edeyim bari.
Saçmalama dedi Donna Elena. Haydi koş git bakalım. Döndüğünde babam burada olacak.
Linda babasına döndü. Söz mü?
''Şerefim üstüne.''
Linda koşar adımlarla merdivenlerden çıkarken Montero dönüp annesinin ellerine uzandı. Anne diyerek öptü kadının ellerini. ''Seni gördüğüme sevindim.'' Kadın oğlunun yüz hatlarına, boşluk dolu gözlerine baktı. ''Tanrım, sevgili oğlum, ne yaptılar böyle sana?'' Kadın doğası gereği kendine yeterli, kendini kontrol altında tutabilen bir insandı. Daha uzun yıllar önce kendinden fazla bir şeyler vermemeyi öğrenmişti. Sonuç olarak aralarında epey resmi bir ilişki vardı. Şimdi bütün bunları bir yana bırakıp yerinden kalktı, oğluna sıkı sıkı sarıldı.
''Seni sağ salim burada görmek ne büyük bir şey Raul.''
''Anne.'' Montero'nun gözleri dolu doluydu.
''Gel otur yanıma anlat.''
Montero bir sigara yakıp arkasına yaslandı. ''Burası ne kadar da güzel.''
''Geri dönmeyecek misin?''
''Hayır.''
''Bunun için Meryem anamıza teşekkür etmeliyim. Senin yaşında bir insan jet pilotluğu yapsın duyulmuş bir şey mi bu? Saçmalık bu Raul. Burada olman başlı başına bir mucize.''
''Doğrusu gerçekten öyle. Ben de bir iki mum yaksam fena olmaz.''
''Meryem anaya mı yoksa Gabriel'e mi?''
Montero kaşlarını çattı.
''Bir sigara ver.'' dedi annesi. ''Bilirsin ben aptal değilim. O Skyhawk'un da 3 kere gördüm seni televizyonda. Kokpitin hemen altındaki yazıyı okumamak olanaksız. Kim bu kadın Raul?''
''Sevdiğim kadın.'' dedi Montero.
''Bana ondan söz et biraz.''
Montero sabırsız adımlarla terasta dolaşarak anlattığı hikayeyi. Sözü sona erince annesi, ''Esaslı bir genç kadın izlenimini veriyor.'' dedi. ''Rastladığım en olağanüstü insan, benim için yani. İlk gördüğüm anda aşık oldum. Yalnızca o inanılmaz güzelliğinden değil, fiziki tutkudan çok ötelere giden bir neşe var onda.'' Birden bir kahkaha atınca bütün yorgunluğu geçmiş gibi oldu. Yüzünde çizgi falan kalmadı. ''Anne, öyle fevkalade bir kadın ki, oldum olası yaşamda özel bir şey olduğuna inanmışımdır. İşte bu özel şey o anne.'' Donna Elena Yorka'da Montero'da derin bir soluk aldı.
''Söyleyecek bir şey yok şu halde. Herhalde senin uygun gördüğün bir an bana da tanıştıracaksın. Peki şimdi bana neden Fransa'ya gittiğini söyle bakalım.''
''Bu olmaz işte, devlet sırrı. Başkanımızın dava uğruna dediği bir şey için olduğunu söyleyebilirim ancak.
başarılı olduğum takdirde savaşı kazanabileceğimizi söylüyor.
Kazanacak mıyız?
Eğer buna inanıyorsa her şeye inanır derim ben davaya.
Montero terasın kenarına gidip nehre baktı.
Şimdiye kadar pilotlarımızın yarısını kaybettik anne, yarısı. Gazeteler yazmazlar bunu. Kalabalık bağırıp çağırıyor, bayraklar sallıyor, Galtieri demeçler veriyor. Ama gerçek San Carlos'ta kasaplıktan başka bir şey yapılmıyor.
Kadın kalkıp oğlunun koluna girdi.
Gel Raul, içeri girelim artık.
Harry Fox elinde iki dosyayla içeri girdiğinde Ferguson belki bininci kez okuyordu Sia'nın telgrafını.
Felix Donner hakkında her şey burada efendim. Gabriel burada mı yoksa Paris'e mi döndü?
Hala Kensington Saray bahçelerinde. Dün gece Longunlar'da yemekteydim, o da oradaydı. Neden sordunuz?
Bunu anlayacağını sanırdım Harry. Raul Montero'ya tutulduğu belli. O da kadına aşık oldu. Bunu kullanabiliriz.
Harry Fox'un yüzüne bakınca elini kaldırdı.
Sakın bana ahlak dersi vermeye kalkışma şimdi. Bu oyunun adı savaş, evcilik değil.
Doğru, kimi zaman başka bir işte olmayı isterdim ama...
Boş ver şimdi bunları, bana Donner'dan söz et.
Multimilyoner, Donner geliştirme şirketinin iş alanları çok geniş. İnşaat, gemicilik, elektronik, akla ne gelirse.
Peki ya Donner?
Dosyadan da görebileceğiniz gibi gazetecilerin sevgilisi, emlakçılığa çok küçük çaplı başlamış, 1960'larda birden büyümüş.
Hiç geçmişini hatırlamamış mı?
Bütün iş burada efendim. Mali durumunu göze alınca 1-2 milyon sterlin için neden böyle bir işe karıştığını anlamak çok güç.
Ben de bunu düşünüyordum.
Ferguson bir süre kaşlarını çatarak dosyaya baktı.
Burada pis bir koku var. Rus bağlantısı bir kere, Nikolay Belov, Garcia kendisine yaklaştıktan sonra aradığı adamın Donner olduğundan nasıl emin olabildi?
Çok doğru, siz ne diyorsunuz efendim?
Felix Donner'ın öksüz olması çok uygun bir nokta. Kore'de onunla tutsak alınan diğerlerinin kampta ölmüş olmaları da.
Uzun bir sessizlik oldu.
Fox, siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz efendim diye sordu.
Ferguson kalkıp şöminenin yanına yürüdü, alevlere baktı.
Çok saygın bir iş adamı efendim dedi Fox, bir anlam çıkmıyor.
Gordon Lonsdale de öyleydi, unuttun mu? Çok saygın bir iş adamı, Kanadalı. Aradan bu kadar yıl geçtikten sonra bile gerçek kimliği konusunda kuşkular var.
Ama o Rus'tu, profesyonel bir ajandı.
Tam üstüne bastın.
Donner'ın da bir Lonsdale olduğunu mu söylemek istiyorsunuz yani?
Bir olasılık mı? Şu anda daha fazla bir şey söyleyemeyiz. Belki de para kazanmaktan başka bir düşüncesi olmayan vicdansız bir iş adamıdır. Göreceğiz bakalım.
Peki şimdi ne yapacağız efendim? Adamı içeri tıkalım mı?
Ferguson masası başına döndü.
Fransa'dayken epey güç olur bu. Yüksek düzeyde bir şeyler yapabilirim belki. Ama durumu kamuoyuna açıklayacak olursak epey gürültü kopar. Uzun vadeli avantajlarımızı kaybedebiliriz. Onu suçüstü yakalayabilirsek yanında pek çok kimseyi de sürükleyebiliriz Harry. Bu ülkede bütün KGB ajanlarını belki de. Tabii eğer kendisi düşündüğüm insansa.
Çok haklısınız efendim.
Şu anda bile ne yapmak istediğini bilmiyoruz. Garcia'ya bile bu konuda bir şey açıklanmamış durumda. O yalnızca Donner'ın kendisine gelecek hafta exoset vermeyi garanti ettiğini söyleyebiliyor. Bizim şimdi gece gündüz onun ardından ayrılmayacak birine ihtiyacımız var.
Bunu nasıl yapabiliriz ki?
Çok basit. Bu işin anahtarı Albay Raul Montero'dur. Ve bizim Montero ile bağımız da Gabriel Legrand'dır.
Bir süre konuşmadılar Fox. Diğer yandan Gabriel bizden pek hoşlanmıyor efendim dedi.
Göreceğiz, onu çağırsan iyi edersin.
Tam o anda kırmızı telefon çaldı.
Ferguson.
Ciddi yüzle dinledi bir süre.
Elbette efendim.
Telefonu kapattı.
Sıkıntılı bir şey mi efendim?
Genel müdürdü. Başbakan beni istiyormuş.
Donner genellikle küçük uçakları sevmezdi. Bunlar gürültülü ve konforsuz oluyorlardı. Ama Stavro'nun bulduğu uçağa bir şey diyemedi. Geniş kameralı, insanın uygar biçimde oturacağı masası koltukları olan bir Navajo Chieftain'di bu.
Paris dışında Brie Comte Robert'e özel bir pistten havalanmışlardı. Pilot 30 yaşlarında, Rabia adında esmer zayıf bir adamdı. Stavro'ya bakılırsa Fransız Hava Kuvvetleri'nden bir kuşku bulutu içinde ayrılmıştı. Şimdi küçük bir hava nakliye şirketi vardı ve parası dolgun olduğu sürece hiçbir soru sormuyordu. Tam aradıkları insan yani. Saint-Nazaire'in güneyinde, Vendée üzerindeydiler. Donner pilotun yanına gelince Rabia, "Şuraya ineceğiz," dedi. Lancy diye bir yer. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman savaş uçakları üssüydü. Birisi daha sonra bir uçuş okulu açtı ama başaramadı. O günden beri de terk edilmiştir. Donner haritada bir noktayı işaret etti. Şu ne demek? Sınırlı hava sahası. Orada kıyıya yakın bir ada var. Île de Rock. Askeri deneme alanı. Oraya yaklaşmayın demek. Korkmayın, benim seyir bilgim kusursuzdur. 20 dakika sonra Lancy'ye indiler. 4 hangar ve kule hala ayaktaydı ancak pistler arasında otlar insanın beline yükseliyordu. Ortalıkta bir terk edilmiş havası vardı. Eski harekat binasının önünde park etmiş siyah bir Citroen duruyordu. Uçak o yana doğru gelirken Wanda Brown arabadan indi. Üzerinde blue jeanle deri bir avcı ceketi vardı. Saçlarını ipekli bir eşarp örtmüştü. Donner yere inince kızı kucaklayıp öptü. ''Arabayı nereden buldun?'' ''Saint Martin'de bir garajdan kiraladım. Aradığın yeri buldum sanırım. Buradan 5 mil kadar ötede.'' Cebinden bir deste anahtar çıkardı. ''Köy emlakçısı bana güvenip anahtarları verdi. Patronumun böyle işlerle uğraşmayı sevmediğini söyledim. Benim hafta sonları için bir aşk yuvası hazırladığımı sandığına eminim.''
''Seni gören başka ne düşünür ki? Haydi gidelim o halde. Arabayı sen sür yani.''
Stavro direksiyona, Wanda da arkaya geçti. Donner hala Navajo'nun pilot bölmesinde oturan Rabia'ya döndü.
En fazla 2 saat sonra Paris'e döneceğiz.
Nasıl isterseniz efendim.
Donner kızın yanına bindi, yola koyuldular.
6. Ayrımın sonu. Sayfa 101.